Ayrım 10.
Bireyin davranışlarının haklı haksız, namuslu namussuz, iyi kötü ve benzeri biçimde değerlendirilmesi davranışın iş ve mutlak niteliklerinden kaynaklanmamaktadır. Toplumsal normlara göredir. Norm değiştikçe değerlendirme de kuşkusuz değişecektir. Bu açıdan hukuk reformu bir bayrak koşusu gibidir, bitmez. Ancak toplumun değer olarak benimsediği konular cezai yaptırımlarla değer diye zoraki korunurlarsa cezalandırma mantığıyla ters düşecek, tedirginlik kaçınılmaz olacaktır. Bir cezaya mahkumiyet hükmü aslında bir insan davranışının toplumca kınanması demektir. Çünkü ceza normunun değerlendirici işlevine göre eylem topluma karşıdır, tehlikeli görülmüştür. Ancak bu kınamaya toplum katılmazsa suç paylaşacak, mahkumiyet ilanı dayanaksız bir resmi belge kimliğine bürünecek, suçlu kahramanlaşacaktır. Çünkü tiksinti uyandıran suç artık perde, ceza ortaçağda Hristiyanlığı önlememiş, güçlendirmiştir. Cezanın tarihi sürekli ilganın tarihidir. Cering, çıkarılan yasalarla değerler arasındaki hiyerarşi bozulur. Cezanın dozu suça oranla artırılırsa adalet saptırılır. Halkın gözünde suçlu, sevimli bir mazlum kılınır. Bu konuda başvurulacak biricik merci yan tutmaz bilimdir, iyi niyet yetmez. Cehenneme giden yolların da iyi niyet taşlarıyla döşendiğini unutmamak gerekir. Sartır. Bugün Türkiye'mizde 10 gün yatakta kalacak biçimde adam dövmenin cezası, pencere camını kırmanın cezasının 5'te 1'idir. Gözlüğü tehditle almanın cezası 10 yıl, göz çıkarmanın 5 yıldır. Bir yasa göz çıkar ama gözlüğü alma. Adam döv ama cam kırma diyorsa o ülkede mal cana üstün tutulmuş, değerler hiyerarşisi alt üst edilmiş demektir. Batıdan alınan yasalar batılı yasa koyucuların kafasından ansızın doğuvermiş minervalar. Rastgele maddeler yığını değil, neden sonuç ilişkilerine dayalı bir yumak, gerisinde tarihi motifler bağlamı gizleyen duyarlı ve dengeli bir sistemdir. O yüzden her değişiklik ve uygulamada bu sisteme 2500 yıllık bir ceza felsefesi perspektifinden bakmak gerekir. Ozan'ın deyişiyle hukukun dışı sükun ile zahir, derunu mahşerdir. Ceza hukuku felsefesiz olamaz. Bu felsefe bizi ürkütmemelidir. Batılı olsun doğulu olsun her insan kültür düzeyi açısından sıfır yılında doğar. Tersi durumunda içtihat ve batılı değerler arasındaki çatışmalar bitmeyecektir. B. Çağdaş suç politikasının temelleri. Suçlulukla savaşta bir bilim ve sanat olan çağdaş suç politikasının odağı insandır ve üç temele dayanır. Birincisi eylemi nedenli tiksindirici olursa olsun suçluya insanca davranılacaktır. Uygarlığımız her şeyin ölçüsü insandır temeline dayanmaktadır. İnsanı devre dışı bırakıp hukuku cansız maddeler yığınına dönüştüremeyiz. Yoğun bir özetleme ile son çözümlemede çağdaş bir ceza hukuku, Tanrı kutsallığından insan kutsallığına dönüşür. İnsancılık her topluma açıktır. O nedenle çağımızda yasal soyutlamaya ve salt akla dayanan klasik anlayış bırakılmıştır. İnsan hukuk için değil, hukuk insan içindir. Hem akla ve hem de değerlere dayanır. Salt akla dayanan bir hukukun insancılığı eksiktir. Şeytan da aklın simgesidir ama ahlaki değerden yoksundur. İkincisi suçlu, beden ve ruh sağlığı bozulmadan insancıllaştırılacak, üyesi olduğu topluma yeniden dönecektir. Onu damgalayan, kıyıya iten marjinal adaletten toplum zarar görür. Ceza adaleti özgürlük ve sorumluluk eğitimine, insan onuruna saygıya dayanan, hastayı suçlama yerine suçludaki insana ulaşma mantığını benimseyen adalettir. Bu yüzden suçluyu ceza adaletinin baş aktörü saydığı halde onu toplumsal mikrop ilan eden pozitivist anlayış tutarsız ve tehlikelidir. Çünkü mikrobu yok etmek gerekir. Mikrop insancıllaştırmanın konusu yapılamaz. Suçtan tiksinmeliyiz ama suçludan değil. Çağcının suç politikasının üçüncü temeli suçlu dediğimiz insanı deneme konusu yapmamaktır. Suç işleyen elbette cezalandırılacaktır. Suça karşı aşı bulan bir pastör çıkmadıkça kelepçeleri müzelere kaldırmaya, cezaevlerini kapatmaya, ceza hukukunu tarihin bir sayfası kılmaya elbette olanak yoktur. Suç üreten kriminolojen etkenlerin en çok suç üreteni suçluyu cezalandırmamaktır. Cezaevi suç okuludur. Yukarıda değindiğimiz gibi her toplumun kendisine özgü değer yargıları ve erdemlilik anlayışı vardır. Cezaevi toplumu gibi çevresi soygunculardan, katillerden ve benzerlerinden oluşan bir insanın iyi bir soyguncu olması, son çözümlemede o insanın içinde yaşadığı topluma uyma yeteneğinin kanıtıdır. Ne var ki cezaevi suç okulu olsa bile cezaevinin kalkması daha çok suç okuludur. Ancak işlediği kötülüğü aşan aşırı bir ceza ile suçluyu caydırmanın ve kolektif korkutmanın adli bir aleti düzeyine indirgersek, onu yine bir deneme konusu yapmış oluruz. Unutmayalım ki suçlu yurttaş hemen biraz ötemizdedir. Çünkü potansiyel anlamda her insan az çok suçludur. Suçluyla bizi ayıran eyleme geçiş eşiğidir. Ceza yasasının suç saydığı herhangi bir eylemde bu eşiği aşmamış insan yok gibidir. Ömründe sövmeyen lütfen parmağını kaldırsın desem, sanıyorum ki kimsenin parmağı kalkmayacaktır. İsa zina suçundan taşlamayla ölüm cezasına çarptırılan Maria Magdalena'yı ellerindeki taşlarla bekleyen çılgın kalabalığa "En suçsuz olanınız ilk taşı atsın" diyerek kurtarmıştı. Hiç suçsuz olan demeye gerek bile duymamıştı. Eskiler adil insanı iyiliğe kötülüğüne baskın kimse, hasenati seyyiatına galip kimse diye tanımlarlar. Çünkü kötülük yapmamış insan henüz yeryüzüne gelmemiştir. C. Yaptırımlar. İşte bu temellerden yola çıkan çağdaş ceza hukuku, yeni klasik okul, toplumsal savunma ve müdahaleden kaçınma öğretilerinin de etkisiyle tenkil ve ayrıcalıklı ceza hukuku dönemlerini geride bırakmış, gerçekçi ve tarihsel görünümüyle özgürlük ceza hukukuna evrilmiştir. Bu ceza hukuku anlayışıyla insanın biyolojik ve uygar evrimi esas alınmış, özgürlük ve eşitlik yaşamda yaygınlaştırılmış, bireysel amaçla toplumsal amaç arasındaki özgürlük, dengesini sağlama çabası ise iki yönde gelişmiştir. Birincisi ceza hukukunun toplumsallaşmasıdır. Bu doğrultuda ceza hukuku, özgürlükçü devletin jandarmalığı yanında sosyal devletin koruyuculuğunu ve yapıcılığını da üstlenmiş, toplumsal çıkarları koruma kaygısıyla yeni suçların düzenleyicisi olmuştur. İkincisi ceza hukuku bağımsızlaşarak yalnızca insanın temel haklarıyla dokunulma özgürlüklerine saldırıları suç kavramı içinde düzenlemekle yetinmiştir. Bu bağlamda uygar ülkelerde müdahaleden kaçınma öğretisinin etkisiyle siyasal düşünce suçu, ahlaksal, sadakatsizlik, zina suçu gibi nitelikte olan kim eylemlerin ceza yaptırımına bağlanmaları uygun görünmemiş, bunlar suç olmaktan çıkarılmışlar. Böylece ceza hukuku ideolojilerinden ve ahlakileşmekten arındırılmıştır. İnsanlık tenkil ceza cezai üçlüsünden cezalandırmanın gereği yoktur toplumsal politikasıyla önleme, ayıklama, tretman üçlüsüne kayma eğilimi göstermiştir. O nedenle ceza hukuku uygulamada toplumu örgütleme ve geliştirme özgürlüğünü de üstlenerek iki tepkiyi birden düzenlemiştir. Biri düzeni bozana, yani suça karşı bastırıcı, tenkili tepki olarak cezadır. Ancak bu bir yıkım değil, tenkil hümanizmasıdır. Öbürü düzeni bozma tehdidine, yani tehlikeliliğe karşı önleyici olarak önemlidir, tedbirdir. Artık ceza hukukunda ceza ve önlem diye iki tür yaptırım vardır. Çift yol dediğimiz bu sistemi benimseyen ceza yasalarında yasasız ceza olmaz özdeyişi yerini yasasız ceza ve önlem olmaz özdeyişine bırakmıştır. D. Türk ceza yasasının konumu. Bu çağdaş görünümde bizim ceza yasamızın konumu nedir sorusuna gelince, yasamızın kaynağı olan 1889 tarihli İtalyan ceza yasası hakkında Salles'in 9 yıl sonraki yargısı şudur. 1889 İtalyan ceza yasası yeni klasik okulun oluşturduğu bir örnektir. Ne yazık ki bitmiş bir çağın özetidir ancak başlayan bir çağın başlangıcı değildir. Gerçekten ceza yasamız çağdaş değer yargılarının kimileyin ilerisinde kimileyin gerisindedir. Hayvanlara karşı kötü davranmayı toplum vicdanını tedirgin ettiği için suç sayan bir yasanın zinada görüldüğü üzere erkek eşitliğine sırt çevirmesi ne kadar acıdır. Çağcılıkla bu elbette bağdaşamaz. Yasanın bütününü gözetmeden yapılan ve değerler hiyerarşisini altüst eden değişikliklere yukarıda değinmiştim. Pozitivizm ve toplumsal savunma akımlarıyla ilkin kuramsal temeli hazırlayıp çift yol sistemini benimseyen yasalardan mevzuatımıza aktarılan kurumlarsa, önce işin felsefi özü alınıp derin dikey boyutuna nüfuz edilmediğinden ve çift yol sistemi ilke düzeyinde benimsendiğinden ya doğuluca bir uygulamaya konu olmuştur ya da bunların adları bir türlü konulamamıştır. Örneğin koşullu salıverme, batıda hükümlüyü iki yüzlü bir ahlaktan koruyarak uslandırma amacıyla yaratılmıştır. Bizde ise ikiyüzlülüğün adeta ödülü olmuştur. Yargıtay Ceza Genel Kurulumuz ehliyetnamenin geri alınması yaptırımına 1978'de önlem demiş, 1984'te ise ceza demiştir. E. Çözüm. Bence bu açmazdan kurtulmanın yolu şudur. Atatürk devriminin amacı ve çağcıl değerlerin ışığı doğrultusunda ceza yasalarımızı gözden geçirmek, ceza hukukunun insanca boyutuna ağırlık vererek, bu olaylar içtihadından değerler içtihadına kayarak topik yaklaşımlardan sıyrılmak. Bu ana damarı yakalamak için de önce çağcıl ceza felsefesine uygun kuramsal temeli saydam ve sağlam bir hukuk öğretisini ve sözlüğünü zenginleştirip oluşturmak, kavramların boyutunu ve sınırlarını belirleyen bir içtihadi hukuku yaratmak zorundayız. Biz mikro boyutlu kavramları bile henüz yerleştiremedik. Sözlük de çok önemli. Fransa'da bir yargıç litre sözlüğü için 6. temel yasa, kode, mecelle demişti. İçinde bulunduğumuz durumu gözeterek oluşturacağımız böylesi bir hukuk sözlüğünün ben izninizle bizim için 1. temel yasa olduğunu söyleyeceğim. 3. Ceza yargılamasında diyalektiğin kurulması. A. Ceza yargılamasının amacı ve işlevi. Bilindiği üzere ceza yargılaması suç karşısında toplumda oluşan kör, keyfi, içgüdüsel tepkinin soğukkanlı kurallara bağlı olarak yargısal kılınması, deyim yerinde ise evcilleştirilmesidir. İlkel toplumda linç olayında görüldüğü üzere suç ile toplumun tepkisi yani ceza arasında soğukkanlı bir yargılama süreci yoktur. Uygarlık ilerledikçe suç anı ile cezanın infazı anı birbirinden uzaklaşmış, bu zengin aşamalaşma çağcıl yargılamanın şekilsiz bir varlık değil, hukuki gerçeğin canlı bünye örneği yaşayan bir olgusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öyle ki günümüzde duruşmanın da iki aşamaya ayrılarak yargıçlarca yönetilmesi, kararlarınsa yargıçlarla uzmanların birlikte vermeleri, yani kırmızı cübbeli ve ak gömlekli bir adalet savunulmaktadır. Görünüyor ki ceza yargılaması bir toplumun uygarlaşma derecesini gösteren bir ölçü, sismograf. Ceza yargılama yasası da suçsuzu suçludan ayıran kuralları içeren namuslu insanların mecellesidir. E. Garçon. Türk gibi uygar dedirtebilmek için onu iyi algılamamız ve işletmemiz gerekir. Çağcıl adalet ilkel tribü başkanının yaptığı gibi dal ağacı altında dağıtılmamaktadır. İnsanca ilkelere göre dağıtılmakta, bu ilkeler çiğnendiğinde yargılama batıl, hiç geçersiz sayılmaktadır. Nedir ki ben burada yalnızca yargısallığın en yoğun biçimde yaşandığı duruşma aşamasında daha çok belirginleşen yargılama diyalektiği ilkelerinden söz edeceğim. Ancak daha önce sanıyorum ortak payda olan diyalektik nedir ve niçin diyalektik sorularını yanıtlamam gerekir. B. Diyalektiğin nitelik ve işlevi. Diyalog ve diyalektik sözcüklerinin başına getirilen dia, öneki bilindiği üzere Yunanca'da arasında karşıtlık, ikilik, düşünce değişimi, tartışma demektir. Bunların gerçekleşmesi içinse en az iki şey, iki düşünce, iki insan olmak gerekir. Eski Yunan'da stoacılar diyalog ve diyalektiği tıpkı hırsızlığa karşı malımızı koruyan duvarlar gibi, insanları yanılgıya karşı koruyan akıl yürütme ve tartışma, bilim ve sanatı olarak geliştirdiler. İşte Batı uygarlığının temeli böylesine sağlam atılmıştır. Gonset, zihni etkinliğin en çarpıcı ve yapıcı niteliğinin ikilik ilkesine dayandığını, Bachelor, deney öncesi, deney sonrası, somut, soyut, özne, nesne arasındaki diyalektiğe dayanan çağdaş bilimin diyalog felsefesi üzerine kurulduğunu söylemekte haklıdırlar. Gerçekten insanlık tarihinin son çözümlemede sergilediği şudur. Mono ve monolog dönemler insanlığın en karanlık çağlarıdır. Diya ve diyaloğa dayalı, diyalektik dönemlerse insanlığın en ışıklı kurtuluş çağlarıdır. Söz gelimi Aristo dedi ki diye başlayan yeniden doğuş, Rönesans dediğimiz diyalog çağı da o denli ışıklıdır ve orta çağın sonu yeni çağın başlangıcıdır. Bugün batılı insanın günlük yaşamına her alanda diyalog ve diyalektik alışkanlıklar öylesine sinmiştir ki, tezler yani eski değerler, antitezlerce yani yeni değerlerce durmamacasına sorguya çekilerek sentezlere ulaşılmakta. Bunlar da yeniden tez, antitez, sentez üçlüsüne dönüşerek dinamik değişim sürdürülmekte. Çok yönlü resim, çok sesli müzik, tartışmalı bilim ve benzeri olgular bir orkestra uyumunda yaşanmaktadır. Gizlilik alanları gittikçe azalmakta, gün ışığında demokrasi yaygınlaşmaktadır. Bu anlam yükü içinde diyalektik, dinamik bir kavram olarak günümüzde çok ilgi görmektedir. Çünkü diyalektikte çelişme yoktur, karşıtlık vardır. Çelişme olsaydı antitez tezi ortadan kaldırırdı. Oysa karşıtlıkta tez karşı tezle çatışır ve bileşime, senteze dönüşür. Diyalektik gerçeğe sentetik bakıştır. Mantıksal analizden ibaret değildir. O yüzden çok boyutludur. Mantıksal analiz ise ancak bütünü oluşturan aşamaların içindeki ayrıntılarda geçerli bir yöntem olabilir. Gerçeği olabildiğince kavrayıcı bir dille canlandırabilmek için dinamik görüşe dinamik yöntemi, yani diyalektiğe gereksinme vardır. Aslında insan ve toplum gerçeğinin kendisi diyalektiktir ve bu açıdan bilimsel her öneri yeniden gözden geçirilmek gerekir. O nedenle doğulu, yalnızca tezli, tekçi ve kısaca ortaçağlı monolog toplumu olmaktan kurtulmak ve batılı, antitezli, çoğulcu diyalog toplumu olmak istiyorsak, bu diyalektik özü her alanda ve bu arada yargılamada işler kılmaya yargılıyız. Batı toplumu yargılamada bu anlamda diyalektiği soğuk kesici bir titizlikle, deyim yerinde ise iliklerine kadar uygulamaktadır. C. Yargılamanın özü diyalektiktir. Hüküm ortaklaşa verilmiştir. Diyalektiği canlı ve en iyi biçimde yaşamak isteyen için aslında en iyi örnek yargılamadır. Çünkü yargılama daima kolektif bir kuşkuyla, varsayımla, ipotezle başlar. Kuşku her zaman doğru ya da yanlış olmak üzere en az iki yanlıdır. Suçlama doğru tezini, Hegel'in diliyle öneriyi savunma. Yanlış antitezini, Hegel'in diliyle yatsımayı, inkarı çağrıştırır. Karşıtlığa yaslanan bu kurala diyalogo, kuşkulu en az iki olasılıklı gerçek ilkesi denilmektedir. Bu tartışma bir hükümle, sentezle, yargıyla biter ki kuşku kovulduğundan burada artık logo, evrensel değişmez gerçek ilkesi geçerlidir. Örneğin 2 kere 2 her zaman her yerde 4 ettiğinden matematikte hep logo, evrensel gerçek ilkesi geçerlidir. Buna karşılık yargılamada daima kuşkulu gerçek söz konusu olduğundan herkesçe benimsenebilecek gerçeğe, logoya ulaşabilmek için, her aşamada karşımıza çıkan acabaları yenmek için diyalogo ilkesinden yola çıkmak zorunludur. Dikkat edilirse insan bir başına karar verirken bile içinde yapay hasımlar yaratarak karşıt görüşleri çarpıştırır. Yargılamada bu iş iddia ve savunma makamları yaratılarak canlandırılmış ve düşünceler cumhuriyetini gerçekleştiren bu diyalektik sayesinde karşıt görüşler çarpıştırılarak sentez yapacak ve karar verecek olan yargıcın bu işlevi kolaylaştırılmıştır. İnsanlığın bu dahice buluşu bir düello değil, bir düşünce alışverişi kollokyumdur. O yüzden de yargıcın vereceği karar, yalnızca yargıcın değil, yargılamaya katılanların bir dizi özel yargılarının bileşkesi ve katkısıyla oluşur. Hüküm, yargıçların imzalarını taşıyan ve fakat herkesin katkısıyla oluşan bir ortak yapıttır. Carnelutti ve Foschini'nin hükmün ortaklaşalığı dedikleri olgu budur. Biz yargıcın hükmünün dayanağına vicdani kanı demişizdir. Bu kanı sözcüğünün karşılığı olan Fransızca conviction ve İtalyanca convincimento. Sözcükler Latince'de birlikte yenmek. Convincere sözcüklerinin birleşmesinden türetilmiştir. Burada birlikte yenilen tez ve antitezlerden birisi değil, ortak kuşkudur. Ortak kuşku yenilmiş, evrensel gerçeğe ulaşılmıştır. İşte kesin hükmün otoritesi ve tarafları bağlayıcılığı hükmün bu ortaklaşa verilme özelliğinin sonucudur. O nedenle bir hükmün otoritesini, bağlayıcılığını, saygınlığını sağlamak istiyorsak iddia ve savunmaya olabildiğince olanak tanımalıyız. Bu karşıtlığı sağlamaz, kantarın topuzunu bir yana atırırsak hükmümüz kuşkulu ve hukuken geçersiz kılınacak, adalet gölgelenecektir, göstermelik olacaktır. D. Yargılama diyalektiğini sağlayan ilkeler. Yargılamadaki tüm kurallar ve kurumlar diyalektiği gerçekleştirmek için seferber edilmişlerdir. Ceza yargılama yasasının 31. maddesi bu konuda temel ve genel ilkeyi saptamıştır. Bu maddeye göre duruşmada alınan kararlar iki taraf dinlendikten sonra, duruşma dışındaki kararlarsa Cumhuriyet Savcısının yazılı ya da sözlü düşüncesine başvurarak verilecektir. Anılan madde, diyalogo ilkesinden yola çıkan yasanın sözlü tartışmayı optimum çözüm olarak benimsediğinin, en azından yazılı olarak karşı düşüncenin de gözetilmesine uygun ve zorunlu bulduğunu göstermektedir. Bu diyalektik yapı bizim duruşma dediğimiz ve Batılıların daha doğru bir terimle tartışma, debat, dibattimento dedikleri aşamada doruk noktasına ulaşmaktadır. Peki bunun koşulu, birazdan da değineceğim gibi, yargılama diyalektiğinin onsuz olmaz sine qua non kurallarına ulaşmakta saklıdır. Bunlar iç içedirler, biri örselendiğinde öbürü yoktur. O zaman gerçek bir duruşmadan değil, Batılıların deyişiyle görünüşte, yapay, aldatıcı, sahte duruşmadan, dibattimento apparente söz edilmek gerekir. Böyle bir yargılama ise kuşkusuz batılıdır. Bunlardan ilkine bilindiği üzere yüz yüzelik ve karşıtlık ilkesi demekteyiz. Çünkü bu ilkeye göre tarafların bir seyirci gibi yalnızca yüz yüze gelmeleri yetmez. Karşıt düşüncelerini sergileyerek tartışmalı, etkin ve eşit biçimde yargılamaya katılmalıdırlar. Ortaklaşa hükme böyle ulaşılacaktır. Görünüşte katılma, karşıtlığı ve diyalektiği örseler, tutarsız ve batıl hükme yol açar. Yeri gelmişken belirteyim ki ülkemizde bu ilkenin yeterince uygulandığı söylenemez. Diğer toplumuna dönüşme sancısını yargılamada da yaşamaktayız. Gerçekten taraflar tartışmaktan çok duruşmada çoğu kez boy göstermektedirler. Bu açıdan dur kökünden türetilen duruşma sözcüğü Türk uygulamasını iyi yansıtmaktadır. Ama hukukun isterlerine ve gereklerine uymamaktadır. İddia makamı nasıl kamusalsa ve zorunlu ise savunma da öyle olmalıdır. Eşit olanaklarla donatılmalı, karşıt düşünceler olaya el konduğu andan itibaren çarpışmalı, silahların eşitliği ilkesi mutlaka gerçekleştirilmelidir. Tersi durumda yargılamanın özü demek olan tez, antitez, sentez diyalektiği kurulamayacağından tez hükme dönüşecek ve hükmün otoritesi yıkılacak. Tek sesle topluma özgü, sinsi ve ürkütücü bir sessizlik ortamında adaletin kestiği parmak sürekli acıyacak, dahası kanayacaktır. Unutmayalım ki şeriatın kestiği parmak acımaz özdeyişi evrenseldir. Eski Roma'da da vardı. Actus curiae nominem gravabit. İkincisi doğrudanlık ilkesidir. Hükmün dayanağı olan tüm öğelerle, taraflarla, tanıklarla, bilirkişiler ve benzerleriyle, Tanrı'nın kuluyla ilişkisi gibi araya hiçbir araç konulmadan doğrudan iletişim kurulacaktır. Duruşmaya getirilerek taraflar ve yargıçlar önünde tartışılmamış, diyalektik dışı kalmış hiçbir şey, bu arada çok iyi bilse bile yargıcın özel bilgisi hükme temel yapılamayacaktır. En iyi hüküm yargıçlarca kanıtlarla doğrudan ilişki kurularak verilen hükümdür. Yargıç her kanıtı beş duyusuyla doğrudan, immedi atement, algılayarak yani görerek, işiterek, duyumsayarak, hissederek, gerektiğinde tadarak ve koklayarak hüküm kuracaktır. Araya başka araç konulduğu zaman bu artık doğrudanlık ilkesi olmaz. Olsa olsa dolaylılık ilkesi ya da daha doğru bir terimle ilkesizliği ilkenin yozlaştırması olur. Bunu iyi anlamamız gerekir. Öbür ilkeleri birbirine kenetleyip perçinleyen sözlülük ilkesine göre daha önce yargıç tarafından tutanağa geçse bile herkes yeniden ve yüksek sesle dinlenecektir. Yazılılık sönüktür, ölüdür. Diyalog ve diyalektik yüksek sesle sağlandığından dilsiz ve sessiz tutanakla verilen hüküm geçersizdir. Dördüncüsü bilindiği üzere yargıca inanç, sanığa güvence, adalette ahlaki otorite sağlayan herkese açıklık ilkesidir. Bu dört duruşma kuralının gerçekleşmesi için zorunlu bir ilkeye daha gerek vardır. Bu duruşmanın ve yargılamanın yer, zaman ve yargıçlar bakımından belli bir özekte, odakta toplanması, konsantrasyon ilkesidir. Duruşma yer açısından tüm ilgililerin çağrıldıkları belli bir yerde, örneğin duruşma salonunda, zaman açısından araya yabancı üyelerin insan birliğini ve izlenimini olumsuz biçimde zorlayan etkenlerin girmemesi için kesintisiz continuita yapılacaktır. Tehir talik ayrıktır. Konsantrasyon ilkesinin yargıçlar açısından anlamı bilindiği gibi şudur. Hüküm yalnızca duruşmaya katılan yargıçlarca verilecektir. İstinabe, inabe ayrıktır. Bir yargıcın hükme katılmama olasılığı varsa duruşmada yedek yargıç bulundurulacaktır. C.Y.Y.MD 219-381. Eğer yedek yargıç bulundurulmamış ve yargıçlardan birinin hükme katılması olanaksızlaşmışsa, duruşma bütünüyle yeniden yapılacaktır. Yargılama hukukuna göre, taraf ve kanıtlarla doğrudan diyalektik ve diyalog kurmayan yargıçlar hüküm kuramazlar. Böyle bir hüküm batıldır. Çünkü vicdani kanı bu ilkelere uyularak her şeyle olabildiğince doğrudan ilişki kuran, kesintisiz yargılama boyunca değişmeyen yargıçların açık, sözlü yapılan duruşmada edindikleri izlenime göre oluşacaktır. Asla tutanaklara göre değil. Yargılama diyalektiğinin sonuçları. Burada sözü yargılama diyalektiğinin sonuçlarına getirmek istiyorum. Aslında bu sonuçlar yukarıdaki sözlerimle açıklığa kavuşmuşlardır. Ama ülkemizdeki uygulama açısından önemli bulunduğundan değinmek gereğini duyuyorum. Bunlardan birincisi değil mi ki yargılama diyalektiğinin çarpıcı biçimde vurgulandığı vicdani kanı, C. Yargılama Yasası'nın 254. maddesi uyarınca duruşmadaki izlenimlere göre oluşacaktır. Öyleyse duruşma ve hüküm öncesi önyargı oluşması mutlaka önlenmelidir.